26. ayrım. Arles, Ağustos ortası, 1888. Sevgili Theo, pek yakında Patience Escalier Efendi ile tanışacaksın. Bir vakitler Camargue'da sığır çobanı iken şimdilerde Crow'da bir evde bahçıvanlık yapan bir çeşit eli çabalı adamdır kendisi. Bu yağlı boya resimden yaptığım desenle postacı Rulen'in portresini yaptığım bir başka desenini hemen bugün gönderiyorum sana. Bu köylü portresinin renklendirilişi, Nüenen'de yaptığım patates yiyenler kadar kara değil ama bizim Paris'te pek uygar portiyemiz. Resimleri kapı dışarı ettiği için bu adı taşıyor herhalde. Çevirenin notu, portiye sözcüğünün kapıcı anlamına gelmesinden kaynaklanan bir kelime oyunu. Gene aynı engelle karşı karşıya kalacak. Sen o zamandan beri değiştin ama onun değişmediğini göreceksin. Aslında ne yazık ki Paris'te daha çok sabolu resim yok. Çevirenin notu, yani çalışma kılığında köylü tabloları. Benim köylümün bir Lautrec'in yanına asılması onun için hakaret olmaz sanıyorum üstelik. Yan yana durmaktan ikisine de fayda olacağını umacak kadar küstahım. İkisi arasındaki karşıtlık her iki resmin de daha güzel görünmesine yol açacaktır. Benim resmimdeki güneşi emmiş, güneşten yanmış, rüzgar yemiş nitelik onun şıklığının ve pirinç pudrasının yanında daha çok göze batar. Parislilerin kaba saba şeylerden, Monticellilerden, toprak kaplardan tat almayı öğrenememiş olmaları ne kadar yanlış. Ama ütopya gerçekleşmiyor diye hevesi kırılmamalı insanın. Paris'te öğrendiklerimden uzaklaşıyorum. İzlenimcileri tanımadan önceki düşüncelerimi yeniden buluyorum da ondan. İzlenimciler çok geçmeden çalışmalarımda kusur bulurlarsa hiç şaşmam. Çünkü çalışma yöntemim onların fikirlerinden çok Delacroix'ınkilerden kaynaklanıyor. Çünkü gözümün önündekini olduğu gibi tuvale yansıtmaya çalışacağıma kendimi daha güçlü biçimde ifade edebilmek için renkleri daha keyfi kullanıyorum. Bu bir kuram sorunu diyeceksin. Ne demek istediğimi örnekle anlatayım sana öyleyse. Bir sanatçı arkadaşımın yağlı boya portresini yapmak istiyorum. Çevirenin notu. Bu fikirden hareket ederek Eylül ayında Şair adlı portreyi yaptı Vincent. Modeli Bokeh'de. Büyük düşleri olan bir bülbül nasıl ötüyorsa öyle çalışan biri bu. Tabiatı öyle çünkü. Sarışın bir adam olacak. Onu nasıl takdir ettiğimi, nasıl sevdiğimi de göstermek istiyorum resimde. Böylece başta onu olduğu gibi görünüşüne elimden geldiğince sadık kalarak resmederim. Ama tablo daha bitmedi. Bitirmek için renklendirmede keyfi davranacağım. Saçlarının sarışınlığını abartacağım. Turuncu tonlara, krom sarısına, limon sarısına kaçacağım. Başın gerisine gelince, külüstür odanın bildiğimiz duvarı yerine sonsuzluğu koyacağım. Oluşturabileceğim en zengin, en yoğun maviden dümdüz bir geri plan. Böylece derin mavi geri planın üstünde parlayan ışıltılı baş. Birden esrarlı bir görünüm alacak, tıpkı masmavi gökyüzünün derinliğinden çıkmış bir yıldız gibi. Köylünün portresini yaparken de bu biçimde çalıştım. Ama bu kez sonsuzluğun içinde bir solgun yıldızın esrarlı parıltısını vermek istemiyordum. Bunun yerine resmini yaptığım adamı güneyin tam kalbinde ekim biçme zamanının en civcivli olduğu dönemin korkunç sıcağında gözümün önüne getirdim. O şimşek parlamalarına benzeyen kızgın demir kadar canlı turuncu renklerin gölgeler arasında ışıldayan yıllanmış altın tonlarının nedeni bu işte. Ah yavrum ah, cici insanlar bu abartmaları yalnızca bir karikatür gibi görecekler ne yazık ki. Her neyse, bize ne bundan? Biz ki La Terre, yani toprak ve Germinale, çevirenin notu, Zola'nın romanları. Okumuşuz. Bir köylü resmi yaptığımızda okuduklarımızın neredeyse bizim bir parçamız haline geldiğini göstermek isteriz. Postacının resmini onu duyumsadığım gibi yapabilecek miyim bilmiyorum. Bu adam Baba Tanguy gibi bir bakıma, yani devrimci olması bakımından bir de şu sıra keyfini çıkardığımız cumhuriyetten bütün kalbiyle nefret ettiği için ve genelde yavaş yavaş cumhuriyet ilkelerinden kuşkulanmaya, düş kırıklığına uğramaya başladığı için çevresinde çok iyi bir cumhuriyetçi sanılması bakımından. Oysa bir kez Marseillaise söyleyişini görmüştüm. Sandım ki 89 yılını, gelecek yılı değil, 99 yıl önceki 89'u görüyorum. Bir Delacroix idi o sırada, bir Daumier, bir yaşlı Hollandalıydı. Ne yazık ki iyi poz veremiyor. Oysa iyi bir tablo yapmak için zeki bir model gerekiyor. Şimdi de bugünlerde maddi açıdan çok güç durumlarda olduğumu açıklamak zorundayım sana. Ne yaparsam yapayım, burada hayat neredeyse Paris'teki kadar pahalı. Aynı oradaki gibi günde rahatlıkla 5-6 frank harcıyorsun ve karşılığında gösterilecek bir şey kalmıyor elinde. Model tutarsam bunun sıkıntısını başka bakımlardan fazlasıyla çekiyorum. Ama zarar yok, böyle devam etmeye kararlıyım. İnan ki arada bir bana fazladan para gönderecek olursan bunun yararını ben değil, tablolar görecek. Bir tek konuda seçim yapabilecek durumdayım. İyi ressam olmak ya da kötü ressam olmak. Birinci şıkkı seçiyorum. Ancak resmin gereksinmeleri adamı mahvetmekten çekinmeyen bir metresinkilerden az değil. Parasız hiçbir şey yapmanın olanağı olmadığı gibi hiçbir zaman yeterince para da yok. Bu nedenle resim için gerekli masraflar ressamın üstüne yükleneceğine kamu tarafından karşılanmalı bence. Ama işte sesimizi kısıp oturmaktan başka yapacağımız bir şey yok bu konuda. Çünkü bizi kimse resim yapmaya zorlamıyor. Sanki kaderin emriyle resme karşı kayıtsızlık çok yaygın ve de bu durum sonsuzluğa dek değişeceğe benzemiyor. Neyse ki sindirim sistemim hemen hemen tümüyle düzeldi yeniden. Böylece ayın 3 haftasını bisküvi, süt ve yumurta ile idare ettim. Bana yeniden gücümü kazandıran sıcak havadan Tanrı razı olsun. Hastalığımın çare bulunamayacak duruma gelmesini bekleyeceğime hemen güneye gelmekte gerçekten çok iyi etmişim. Evet, doğru söylüyorum. Sağlığım başka insanlarınki kadar iyi şimdi ve sahiden çok hoş bir şey bu. Nuenen'de çok kısa bir süreyi saymazsak hiç böyle iyi olmamıştım ömrümde. Başka insanlar derken demiryolu işçileri, köylüler, baba tanguy, yaşlı mile gibi kişileri kastediyorum. Sağlıklı bir insansan eğer bütün gün çalışırken kuru ekmek yemeye dayanabilecek, akşamları da sigaranı içip kafa çekecek gücü bulabileceksin. Bunlar gerekli yaşamak için. Hepsinin yanı sıra yıldızları başının üstündeki sonsuz boşluğu da hissedebilmen gerek. İşte o zaman yaşam neredeyse büyülü bir şey. Ah, asıl imansızlar bu gördüğümüz güneşe inanmayanlardır. Ne yazık ki iyi tanrı güneşin yanı sıra vaktin 1/4'ünde karayel denilen o şeytan da var. Cumartesi postası geldi gitti. Allah kahretsin. Senin mektubunun geleceğinden öyle emindim ki oysa. Neyse, görüyorsun ki kendimi üzmüyorum, mektup gelmedi diye. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Arles, Ağustos ortası, 1888. Sevgili Theo, bana gönderdiğin tuval ve boyalar için pek çok teşekkürler. Biraz önce gelmişler. Ancak yol parası 9.80 frank tuttuğundan senden mektup gelene kadar teslim alamayacağım. Şu anda elimde o para yok. Öte yandan yol parasını genellikle peşin ödeyen ve bunu hesaba geçirmeyi hiç unutmayan Tase'nin bu kez böyle bir şey yapmadığından emin olmamız gerek. Aynı şekilde geçen seferkinden bir önceki kolyeyi alırken de 5.60 frank ödedim. Dolayısıyla geçen seferkinden bir önceki faturaya taşıma masrafı yazdıysa fazla ödeme söz konusu bizim için. İki ayrı paket halinde gönderseydi genellikle taşıma bedeli 3 franktır. Yalnızca 5.60 frank ödemek zorunda kalacaktık. Şimdi bu 10 metrelik tuval bezine yarımşar metrelik şaheserler yaparsam yalnızca ve bunları çok yüksek fiyata, peşin paraya, Rue de la Paix'in kalburüstü konosörlerine satarsak yalnızca bu son koliden servet sahibi olmak işten bile değil. Pek yakında rüzgarsız ve çok sıcak havalar başlayacak sanıyorum. Çünkü 6 haftadır esti durdu rüzgar. Eğer öyle olursa elimde bol boya ve tuval bulunması çok iyi. Daha şimdiden yarım düzine yer beğendim resim için. Özellikle dün sana desenini gönderdiğim köy bahçesi çok güzel bir yer. Bugünlerde Gauguin hemen hemen hiç aklımdan çıkmıyor. Eminim ki şu ya da bu biçimde ister o buraya gelsin, ister ben onun yanına gideyim, ikimiz aynı konuları çalışmaktan hoşlanacağız. Ayrıca hiç kuşkum yok, Portaven'de çalışabilirim ben. Çevirenin notu. Bretanya'da Gauguin'in o sırada bulunduğu yer. Öte yandan onun da güneydeki bu yerleri çok seveceğine inanıyorum. Şimdi sana ayda bir tablo verse, yılda 12 tablo eder. Böylece yıl sonunda oldukça zor para toplamış olur. Yeter ki yıl içinde borç biriktirmemiş ve aralıksız sürekli çalışmış olsun. Ne olursa olsun kaybedeceği bir şey yok. Öte yandan bizden aldığı para da ikimiz de ayrı ayrı kahvelerde sürüneceğimize birlikte bir ev ve atölye tutarsak daha bereketli olur. Üstelik bir arada iyi geçinir ve kavga etmeme konusunda kararlı davranırsak adımızın yayılması bakımından da daha güçlü bir durumda oluruz. İkimiz ayrı ayrı ve yalnız yaşasak deliler ya da caniler gibi yaşayacağız demektir. Hiç değilse görünüşte, biraz da gerçekte öyle olacak. Eski gücümün geri gelmesinden hiç beklemediğim kadar mutluluk duyuyorum. Bunu da şu sırada her gün yemek yediğim lokantanın sahiplerine borçluyum. Gerçekten harika insanlar. Yediğimin bedelini tıkır tıkır ödemek zorundayım elbette ama Paris'te olmayan bir şey var burada. Verdiğim paranın karşılığında gerçekten çok iyi şeyler yiyorsun. Gauguin'in de epeyce uzun bir süre burada kalmasını nasıl istiyorum bir bilsen. Kadınsız yaşamak ve iyi beslenmek konusunda Grubin'in dedikleri çok doğru. Bir kere beynini, iliğini tümüyle çalışmalarına harcayacaksın. Zorunluluk dışında sevişmeye enerji harcamak çok mantıklı. Ama işte bunu buralarda uygulamak Paris'te uygulamaktan daha kolay. Paris'te insana bulaşan kadın tutkusu bir güçlülük belirtisi olmaktan çok Grubin'in nefretle sözünü ettiği o aşırı sinir uyanıklığının bir etkisi değil mi sence? İnsan kendi kendini yeniden bulduğu anda bu tutkunun isteğin yok olduğunu hissediyor. Kötülüğün kökeni insanın kendi bünyesinde yatıyor. Kuşaktan kuşağa aile bağlarının zayıflamasında yatıyor. Üstüne üstlük yapılan sağlıksız çalışmada Paris'in sıkıcı yaşamında yatıyor. Evet, kötülüğün kökeni kesinlikle bunlar. Kurtulmanın da yolu yok. Gün gelip de Goupil'deki yararsız hesap işlerinden, saçma sapan gereksiz yere karmaşık galeri yönetiminden kurtulduğunda koleksiyoncuların nezdinde itibarın artacak. Hiçbir kuşkum yok bundan. Bu karmaşık yönetim sistemleri şeytanın ta kendisi. İşi yapan kim olursa olsun, gücünün %50'sini kaybetmeyen hiçbir beyin, hiçbir insan tabiatı yoktur bana sorarsan. Amcamızın bu konuda dedikleri çok doğruydu. Az kişi çalıştıran büyük bir iş, çok kişi çalıştıran küçük bir işten 1000 katı iyidir. Ne yazık ki kendisi de aynı çarklara takıldı gitti. Satış yapmak için insanlarla ilişki kurma işi gözlem gücü ve serin kanlılık isteyen bir iştir. Ama hesap defterleri üstünde fazla vakit harcamak zorunda bırakıldın mı dengeni şaşırabilirsin. Senin tamı tamını nasıl olduğunu bilmeyi çok istiyorum. Neyse, izlenimciler iyi eser üretmeyi ve dost edinmeyi sürdürdükleri sürece senin için ileride daha bağımsız bir duruma gelme fırsat ve olanakları doğacak her zaman. Ne yazık ki bu hemen gerçekleşemeyecek. Russell'dan mektup yok henüz ama desenleri almış olması gerek. Mutlaka cevap yazacaktır. Şu anda çok garip bir lokantadayım. Her yan baştan başa gri. Yerler asfalt zifti gibi bir gri. Duvar kağıtları da gri. Hep kapalı duran pencere storları yeşil. Hep açık duran kapının önünde ise içeri toz girmesini önlemek için yeşil bir perde var. Tıpkı bir Velázquez tablosunun griliği. İplik eğiren kadınlardaki gibi. Hatta tabloda storun kıyısından sızan çok ince, çok sert güneş ışını çizgisi bile eksik değil. Beyaz örtülü küçük küçük masalar var tabii. Velázquez grisine bürünmüş bu odanın gerisinde bir Hollanda mutfağı kadar temiz olan eski mutfağı görüyorsun. Yerler parlak kızıl tuğla döşeli. Meşe ağacından bir büfe, yeşil sebzeler, mavi beyaz fayanslı mutfak tezgahı üstünde ışıldayan bakır ve pirinç kaplar. Ocakta yanan ateş ise kesin bir turuncu. Masalara hizmet eden iki kadın var. İkisi de griyle. Sende Prévost'un bir tablosu var ya, ona benziyorlar biraz. Her noktadan karşılaştırabilirsin. Mutfakta bir başka kadınla kısa boylu şişman bir hizmetçi var. Bunlar da gri, siyah ve beyaz. Gözünle görebileceğin kadar açık seçik anlatabiliyor muyum bilmem. Burada karşımdalar ve baştan sona tam bir Velázquez tablosu halindeler. Lokantanın önünde üstü kapalı bir avlu var. Yerler gene kızıl tuğla döşeli. Duvarlara ise yabani asmalar, kahkaha çiçekleri, sarmaşıklar tırmanıyor. Burada hala bir eski taşra havası var. Gerçek Provençal. Oysa öteki lokantalar hep Paris taklidi. Buralar her zaman canlı renklerle dolu değil. Geçen de bir ahırda 4 tane aynı kahverengiden inekle gene aynı renkte bir buzağı gördüm. Her yanından örümcek ağları sarkan ahır mavimsi beyazdı. İneklerin hepsi çok temiz, çok güzeldi. Kapıda ise toz ve sinek girmesini önlemek için yeşil bir perde asılıydı. Gene gri, Velázquez'in grisi. Öyle bir sükunet vardı ki görünümde, ineklerin sütlü kahve ve tütün rengi derileri, duvarların yumuşak mavimsi gri beyazı, yeşil perde ve dışarısının ışıltılı altın yeşili çok çarpıcı karşıtlıklar oluşturuyordu. Görüyorsun ya, şimdiye dek yaptıklarımdan çok farklı şeyler var burada, hala yapılabilecek. Gidip çalışmam gerek. Geçen de gene sakin ve çok güzel bir şey gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam, teni kahverengiye dönüşmüş, kül sarısı saçlı bir kız. Üstünde soluk gül renkli basma bir dar bluz. Bluzun altında biçimli, diri, küçük memeleri seçiliyor. Geri planda incir ağaçlarının zümrüt yeşili. Tam bir kırsal kesim kızıydı. Her çizgisi bakir. Açık havada bana poz vermesi için onu ikna etme olasılığı var. Annesi de bir bahçıvan karısı. Toprak renkli, gördüğümde kirli sarı ve soluk mavi bir şeyler vardı sırtında. Kızın kahverengi teni, entaresinin gül pembesinden daha koyuydu. Annesi çok çarpıcıydı. Kar beyazı ve limon sarısı çiçeklerden oluşmuş, parıl parıl bir dikdörtgenin ön planında, kızgın güneş altında yükselen kirli sarı ve solgun mavi bir figür. Kusursuz bir Van der Meer, anlıyorsun ya. Çevirenin notu, doğrusu Vermeer. Bu güney hiç de kötü bir yer değil. Ellerini sıkarım. Vincent. Arles. Ağustos sonu 1888. Sevgili Theo, mektubu çok acele yazıyorum. Gauguin'den kısa bir not aldım. Pek fazla yazamadığını ama fırsat bulur bulmaz güneye gelmeye hazır olduğunu söylüyor. Çok sıkı çalışıyorum. Bir Marsilyalı'nın balık çorbası içerken gösterdiği hevesle resim yapıyorum. Çok büyük ay çiçeklerinin yağlı boya resmini yaptığımı öğrendiğinde bu hevesime şaşmazsın herhalde. Üstünde çalıştığım 3 tuval var elimde. Birincisi açık renk bir geri plan üstüne yeşil bir vazoda 3 kocaman çiçek. 15 numara bir tuval. İkincisi biri tohuma kaçmış, taç yapraklarını dökmüş, biri tomurcuk halinde 3 çiçek. Geri plan koyu mavi, tuval 25 numara. Üçüncüsü sarı bir vazoda 1 düzine çiçek ve tomurcuk, 30 numara tuval. Sonuncusu açık renk üstüne açık renk, umarım en güzeli olacak. Bu konuyu bu kadarla bırakmayacağım herhalde. Artık Gauguin'le birlikte kendi atölyemizde oturmayı kuruyorum ya, stüdyo için dekorasyon hazırlamak istiyorum. Hep kocaman kocaman ay çiçekleriyle. Hani senin dükkanın bitişiğindeki lokantada çok güzel süs çiçekleri vardı ya, orada, pencerenin içinde duran ay çiçeği hep aklımda. Bu fikri gerçekleştirirsem 12 ayrı tablo olacak. Hepsi birden sarı ve mavi üstüne bir senfoni oluşturacaklar. Her sabah şafakla birlikte bunun üstünde çalışmaya başlıyorum. Çünkü çiçekler çok çabuk soluyor ve her tabloyu bir oturuşta bitirmek gerek. Tase'ye o 2 kolide peşin ödemediği taşıma ücreti yerine bana 15 franklık boya vermesi gerektiğini söylemekle çok iyi etmişsin. Bu ay çiçeklerini tamamladığımda sarıyla mavi boya gerekecek belki. Gerekirse küçük bir sipariş yollarım. G'nin sağlığının iyi olduğuna çok sevindim. Güney'i her geçen gün biraz daha sevmeye başlıyorum. Bir sürü yeni tablo fikri var kafamda. Sana daha önce sözünü ettiğim kömür teknesini gene gördüm bugün. İşçiler boşaltıyorlardı. Desenini yapıp gönderdiğim kum taşıyan teknelerin durdukları yerde duruyordu. Harika bir resim konusu olur bu. Herkesin, hiç değilse gözü olan herkesin anlayabileceği, görebileceği biçimde resim yapmak istiyorum. Mektubu acele yazıyorum ama kız kardeşimize de birkaç satır ekleyeceğim. Ellerini sıkarım. Çalışmaya dönmem gerek. Senin, Vincent. Gauguin diyor ki, Bernard benim eskizlerimden bir albüm yapmış. Ona göstermiş.